Mavi Karanlık, Vedat Türkali, 5. kaset, 1. yüz. Beklemek sözcüğüyle irkilir gibi oldu Nergis. Gidelim diye baktı Korhan'a. Özgür'ün koltukta tuvaletten dönüşünü görmek istemiyordu. Neyini bekleyeceğiz? Bahçe kapısından karanlık sokağa çıktıklarında içindeki kaçma içgüdüsünün ağır basmasından duyduğu tedirginliği örtbas etmeye çalışıp duruyordu. Sessiz yürüdükleri ıssız ara sokaklar boyu sürüp gitti bu uğraşı. Kaçtığımız falan yok. Ne yapacaktık orada? Anna var ya. Yanında aynı suskunlukla ağır ağır yürüyen Korhan'a neden sonra anımsamış gibi dönüp baktı. Böyle kalacaksa ölmek daha iyi dedi. Duymamış gibi yürüyordu Korhan. Bir süre sonra bir dolu şey var dedi. Ölümden kötü. Ölümden kötü şey mi? Başkasından duyunca hiç de doğru görünmedi bu yargı. Ölse daha iyi olur mu hiç? Ya öldürselerdi? Birbirine nasıl yapabiliyor bu canavarla insanlar? Bir kavgada yumruk atılır. Eline geçirdiğin bir şeyi indirirsin karşısındakinin başını. Sövüp sayarsın. Hepsini anlıyor insan. Kavga bu. Kızgınlıkla bir şeyler yapılır. Ama bu o değil. Görevli biri kendisine getirilmiş bir insanı bir yurttaşına alacak, elini kolunu bağlayacak, sonra da jopla içinde kabaran kızgınlık dalgası bulantıyla karışık bir öğürtüye döndü dönecekti birden. Ne iğrenç yaratık olmalı ki adam. İğrenç miğrenç. Bu da kavga kızım. Hem de tarihin en eski kavgası. Bir şeyler söylesene dedi Korhan'a. Hep susuyorsun. Ses çıkarmadan yürüdü Korhan. Biraz sonra ne söyleyeyim dedi. Görüyorsun işte böyle. Bu da ne demek? Dönüp baktı Korhan'a. Dalgın yürüyordu. Belki ayrımında da değil dediklerinin. Bir şeye takmış kafasını. Sıkıntılı zamanlarında da böyledir hep. Susar. Yıkıp parçalamışlar adamı dedi birden. Hiç beklemediği bir anda söylenen bu sözlere ürpererek baktı Nergis. Artık kalkamaz mı bir daha dedi. Alacağı yanıt Özgür'ün yazgısını saptayacaktı sanki. Korhan gene duymamış gibi yürüdü bir süre. Bilmem dedi sonra. Gücü varsa kalkar. Gücü varsa mı? Özgür'ün gücü vardır. Ama bu ayaklarını titreterek sürten adamın umarsızlık çöktü yüreğine. Özgür'ü arayıp bulmalı. Başka yolu yok. Palmiyelerin altındaki yoldan ışıklı gazinolara, lokantalara doğru suskun yürüyorlardı ki Şale Hanım göründü birileriyle. Her vakit olduğu gibi çabuk çabuk bir şeyler anlatıyordu yanındakilere. İyice yaklaştıklarında saldırır gibi atıldı. Baban arıyordu seni, buldu mu dedi. Yo, görmedim dedi Nergis. Nerede? Saatine baktı Jale Hanım. Şu anda İstanbul'a inmiş olmalı dedi. Akşam uçağına İzmir'e yetişecekti. Bakıp duruyordu seni öyle sonrası. Ortağını vurmuşlar. Avukat Selami'yi. Ağırmış durumu. Zavallı Selami. Biz de Özgür'e gidiyoruz. Siz oradan mı? Özgür'ün durumu da kötüymüş değil mi? Hay Allah, ne olacağız böyle? Ne bileyim ne olacağız. Senin de mi umrunda ne olacağımız? Bir şeyler oluyoruz işte. Kimler burada Avukat Selami'yi? Bir iki görmüşlüğüm vardı. Gene de yüzünü anımsayamıyorum. Silik herifin biridir. Muhtar Bey'in gölgesiydi. Sinsidir derdi babam da. Kimlerle ilişkisi vardı ki? Ya babamı vursalar? Yüreği cız etti birden. Gitmeseydi keşke. Öyle ya, hep kaçıp buraya sığınacak herkes. Görmedin mi? O da olmuyor işte. Ayaklarını sürtüyor adam. Gövde hastaysa her yan sancıyor. Kıyıdaki büyük bahçeli lokantaya geldiklerinde ayaküstü boş yer bakınıp durdular bir süre. Hesap kesen bir çiftin kuytudaki masasının yanına dikildiler. Oturacakları sıra ilerideki bir masada yemek yiyen biri yaşlıca iki kadına gözü takılı Nergis'in. Arkası dönük olan Banu, Filiz. Bu da her gün kılık değiştiriyor. Gizleniyorum sanıyor. Göze çarpacak bu dala. O saçlar ne öyle? Karşısındaki yaşlıca kadın da bir yakını belki. Para getirmişse borcunu da öder artık. Bizim paralar da suyunu çekti. Maaşlar gelmezse Jale Hanım'a başvuracağız gene. Masaya yerleşince çevreye güvenli bakıyor insan. Şu ayakta masa bekleyenlere bak. Oh, biz kaptık masayı. Hep böyleyiz. İlle de bir şeyler kapacağız başkalarından önce. Kaptık mı da mutlu olacağız. Yiyip içen, söyleşen, gülüşen şu kalabalığın, Özgür'ün yıkılmışlığından, Selami'nin vurulmasından, binlerce kıyımdan, işkenceden hiç haberi yok sanki. Basında, radyoda, televizyonda görüp duydukları öylesine uzaklarında ki, bu adacığa sığınmışlar, masayı da kapmışlar, ötesi kimin umurunda? İyi ki sen varsın umursayan. Yo, onu demedim. Kim bilir kimler var daha. Şu Banu'yu gören kim der ki o Filiz de Ankara'daki devrimci. Peki Özgür Anlay'la demek. Doktora Buzer de gidince ne mi yiyeceğiz? Ne bileyim, getirsin bir şeyler işte. Hiç de aç değilim. Sen ne istersen söyle Korhancığım. İçmek de gelmiyor içimden. İçeceğiz de ne olacak? Herkes içiyor işte. Serinlik mi bastı ne? Akşamları eski sıcaklar yok artık. Döndü mevsim. Yatıp uyusak biraz. Derin uzun bir uykuya dalsak şöyle. İçimizde çökmüş kiri pası yutup yıkayan güzel düşlerle kaplı bir uykuya. Ya uyanınca, uyanınca mı gene uyusak? Bu kalabalıktakilerin çoğu öyle yapıyor işte. Yanık derileri, özenli giysileri, kahkahalarıyla tatlı düşlerle dolu bir uykuda yuvarlanıp gidiyorlar. Karışıversen daralarına. Hüf, yetti saçmaladığım. Gel sen de gel bakalım. Merhaba dedi Fatoş. Gittiniz mi Özgür'e? Gittik dedi Korhan. Yavaşça ilişti masalarına. Gözlerini Nergis'e dikti Fatoş. Ne yapmışlar o zavallı çocuğa öyle? Allah belalarını versin. Allah senin belanı versin pis karı. Sana mı kaldı o çocuğa acımak? Zavallıymış. Sensin zavallı. Peki sen niye düşmansın bu zavallıya? Düşman olduğun filan yok. Sinirime dokunur hep o kadar. Sararmışsın dedi Fatoş. Ben de çok kötü oldum öyle görünce. Aslan gibi çocuk. Nergis'in dayanma gücüne de ner gibi daha bir şeyler diyecekti. Kapıdan giren birilerine el sallayarak kalktı giderken. Tandil için İzmir'e telefon ettim dedi Rahmi'ye. Buralarda yok. Muhtarın dört ağını vurmuşlar biliyorsun değil mi? Kazasız belasız dönse o da. Haydi iyi akşamlar. Bu temizin açılışına bekliyorum Cuma'ya. Güle güle dedi Korhan. Nergis ses çıkarmadan garson uzattığı ızgara tabağını yer göründü. Jale Hanım'a ne kadar benziyor bu kadın. Belki biraz daha görgüsüz mü desem, kenar mahallelisi mi? Babamın kadınları hep böyle demek. Son günlerde de iyice fingirdek oldu sanki. Rahmi'den ayrılıyor diyorlar, belki ondan. Erkek baskısını atınca gerçek kişiliğiyle çıktı ortaya. Fatoş'la zorun ne? Fingirdemesi niye batı verdi sana? O karının her şeyi batı verirdi ondan. Sararmışım. Taş mı attı yoksa? Bak bu aklıma gelmemişti. Sararmışımdır belki de. Sana ne benim sararmamdan kenarın dilberi. Sözün tam yerini buldu anneanneciğim. Bu et de nereden çıktı şimdi bitmek bilmez sert de ağzımda büyüyor. Yer misin dedi Korhan'a hiç içim almıyor. Ses çıkarmadan tabağına etleri boşalttı Korhan. Biraz salata aldı Nergis. Oyalanıyordu daha çok. Banlar kalkmışlardı. Yanından geçti bakmadı hiç. Ya gerçekten görmedi ya da görmezden geliyor. Haklı belki de. İlişkileri azaltmak en iyi önlem. Korhan var ondan istemedi belki de. Bu kadın da teyzesi. Tamam şimdi anımsadım. Teyzesini bekliyordu. Benziyor da. Biz de kalksak artık. Uykum var. Anlamıyor bu adam. İlle de tek parça bırakmadan yiyip bitirecek eti. Keşke şu kediye verseydim. Ne güzel şey bu da. Pençeleri kocaman. Sokak kedisine benzemiyor. Özgür'ün kedisi de böyle akbenekli. Gel sana bak ne vereceğim. Pisi pisi. Korhan hesap için garsona bakınırken bırak şu pis şeyi dedi. Okumadın mı? Kuduz olayları çoğalmış. Kendini güç tuttu terslememek için Korhan'ı. Kucağındaki kediyi okşayarak kalkıp yürüdü. Biraz sonra sokakta yetişince Nergis'in kucağındaki kediye bakıp gülümsedi Korhan. Bir şey demedi. Sessiz ağır ağır yürüdüler. Sabah minibüsteki turist Alman kızla oğlan göründü sokağın başında. Gülümseyerek baktılar. Nergis başını çevirdi. Yılışık karı gene çıktı karşımıza. Kedi huysuzlanmaya başlamıştı. Yavaşça bıraktı yere. Kedi dönüp lokantaya doğru koştu. Ardından gülümseyerek bakıyordu Nergis. Korhan da durup baktı. Kedi lokantaya girip de kaybolunca Allah kavuştursun dedi gülümseyerek. Ses çıkarmadı Nergis. Şakanın da ne sırası ya? Ne güzel koştu kedi. Ok gibi fırlıyor. Ayakları yaylı sanki. Çöp kamyonu çiğnemişti bir keresinde bir kedinin art ayaklarını. Laleli'deydi İstanbul'da. Ayaklarını nasıl sürüyor zavallı hayvan kan içinde. Ayaklarını sürüyordu. İçinde bir bulantı duydu birden. Gözleri kararıyordu sanki. Korhan'ın koluna girdi belli etmeden. Ağır ağır yürümeye çalıştık. Korhan Nergis'in kolunu sımsıkı böğrüne bastırıyordu dirseğiyle. Bu da onun sevgi gösterisi. Ne iyisin Korhan'cığım. Nasıl dupdurusun? Aman bulanık olma. Kötü şey bulanık olmak. Acı şey. Ağır şey. Ne var bulanık olacak? Eylül gecesinde bu Akdeniz kentinin sokaklarında ağır ağır yürümenin tadını çıkarsana. Gök yıldızla donanmış. Meltem esiyor. Yaprak dal hışırtıları iki yanda. Bacaklarım güçlü. Ayağımı sürtüyorum. Yanım sıra güçlü bir erkek. Tadı bu yaşamın. Bahçe kapısından girerlerken gene bir sıkışma duydu yüreğinde. İçinden dönüp kaçmak geliyordu hep. Ne saçma. Nereye kaçacağım? Hem kaçmak niye? Kova kova kuyu sularını boşalt başından aşağı Korhan'cığım. Yukarıdayım. Dipdiri kaslarınla gelip dikilirsin yatağımın başına biliyorum. Ne diyeceğim ben sana şimdi? Şilte üstüne yığılmış etim acıktırıyor seni değil mi sımsıcak? Yap ne yapacaksan. Gövdemden öteye dokunma artık. 18. Günler geçivermişti. Yarın döneceğim diyen doktora Buzer bir hafta kadar başında kalmıştı Özgür'ün. Nergis ile Korhan'ın yakın ilgisine, bakımına öyle alışmıştı ki kentten ayrılırken raporlarını uzunca bir süre daha uzatmalarına o koşturup aracılık etti. Ankara'da da gerekli başvuruları yapacak, tanıdığı etkili kişilerin bu izin konusunda yardımını sağlayacaktı. Fakültede bir şey olacağı da yok. Herkes can derdinde, sınavları da birileri yapsın. Asıl önemli sınavı Özgür veriyor burada. İlaçlar, iğnelerle sürekli yoğun bakım. Sıcak ilgi, ılık güneşli doğa, avurtları çökmüş sapsarı bir yüze gömülü iki karanlık çukuru artık anlayarak bakan, soran, giderek gülen iki göz biçimine sokmuştu yeniden. Ağır ağır büyüyen sakal, bıyık, saçlarla eski Özgür de çıkıp gelecek bir gün. Gözlerindeki şu güvensizlik, şu korku dolu bakış yok olup gidecek. Peki bacakları? Hepsi geçecek demişti Doktor Abuzer. Filmleri alınıp her yönüyle incelenmiş, giderilmeyecek yıkım yokmuş kaslarda, kemiklerde, çevresel sinirlerde. Öylesine yorgundu ki Nergis. Özgür'ün yürüme gücünü azar azar da olsa kazanmaya başladığının ayrımına varamıyordu sanki. Kedi gibi atılıp koşması gerek özgür olması için. Değişme var, olmaz olur mu? Bahçeye çardağın altındaki şezlonga çıkıp alt kata indirilmiş yatak odasına dönerken, tuvalete giderken eskiden Korhan'la Anna götürebiliyordu. Yalnız Anna ile yürüyebiliyor artık. Korhan görevinin bittiğine bu yüzden inanmış olmalı ki pek de düşkün görünmüyordu Özgür'e gitmeye. İstekli bile görünmüyordu. Nergis'in son günlerdeki durgunluğu ona da çökmüştü. Aslında konuşkan olmasa da yeri geldi mi bir şeyler der, şaka yapardı. Şimdi en gerekli durumlarda yanıt almak bile sorundu. Birkaç kez sinirlendi, bağırıp çağırmak geldi Nergis'in içinden, duraladı hemen. Sevecen bakmaya çalıştı Korhan'a. Yoksa acı mı çekiyor bu adamda? Niye? Öyle ya, taş bu adam. Hakkı var mı acı çekmeye? Ortada bir neden de yok. Var belki ama ben ne yapayım? Suçlanmak istemiyorum artık. Ben de taş değilim. Seni kim suçluyor ki bilmiyorum. Dün gece uzun saatler uyuyamamıştı gene. Dün uğramamışlardı Özgürlere. Korhan'ın yıllık havaklı bir arkadaşı varmış. Ona gittiler. Onu da bulamadılar. Tekneyle açılmışlar. Geceyi Mandalya Körfezi'nde bir adada geçireceklermiş. Erken dönüp evde bir şeyler okuyarak gece yarısını ettiler. Konuştukları 3-5 sözcüğü geçmedi. Korhan artık sokulmuyordu da. Benden bekliyor. İçinden gelirse sokulurum. Öyle yorgunum ki. Saate baktı, 9'a geliyordu. Başı yastığa yapışmış gibiydi. Gözlerini kapatıp öylece kaldı bir süre daha. Korhan çoktan kalktı, bir şeyler okuyor. Gazete dergi karıştırıyordur bahçede. Biraz daha uyuyabilsem. 3-4 saatlik uyku yetmiyor işte. Baş ağrısıyla kalktım mı o gün tamam. Özgür de uyuyamıyordu. Biraz düzeldi. Uyanmış mıdır şimdi? Ben uyanınca bugün Özgür'e gene gitmeyelim derse, Korhan Mendirek'ten yüzerek Değirmen Burnu'nda Zoka'ya doğru dalmıştı. Gözlerini açıp ürkek bakındı. Saat 10'u geçiyordu. 1 saat demek. Bahçede birileri var. Seslere kulak kabarttı. Önce kimseye benzetemedi. Sonra çıkardı. Oktay abiler. Marmaris'teydiler. Yeni mi dönüyorlar? Gözlerini kapatıp dinlemeye başladı. Uykudan iyice çıkmıştı artık. Apaçık duyuyor, algılıyordu duyduklarını. Bunlar geleli epey olmuş. Söyleşi koyulaştırmışlar. Korhan da eski Korhan sanki. Gülüyor, tek tük de olsa bir şeyler deyip güldürüyor. Karadeniz ağzı yapıyor ara sıra. Bazı alçalıyor sesleri. Gizlilikten değil de sözlerin içeriğinden ağırlaşıyor konuşmalar. Oktay abinin konuşmaları özellikle böyle. Fakülteden söz ediyorlar. Korhan'dan bir ara duyduğu yakınmaları yineliyor. Bütün fakülte fizik bölümünün yıllık bütçe ödeneği 3 milyon. Bugün ne yapılır bununla? Bir aygıt bozuldu mu tamam. Onarmak ya da yenisini almak erişilmez düş diyor Korhan. Söylerken bile içi titriyor belli ki. Aygıtlarla kara sevdalı bu olan. Terörist birkaç öğrenci laboratuvarı basıp kırıp dökmeye yeltenmişlerdi geçen öğretim yılı. Atılıp güç durdurmuştu. Dilinin döndüğünce yalvar yakar kandırıp inandırmıştı çocukları aygıtların suçsuzluğuna. Bu aygıtlar bizden yana. O akşam anımsadı Nergis. Başaramasaydım öldürmek geldi içimden piçleri demişti. Allah belasını versin bu kestirme yol devrimciliğini deyip durmuştu birçok gün. Dışarıya gitmekten söz ediyor Oktay abi. CERN'e gitmek istiyorum diyor Korhan da. İsviçre'deki Milletler Arası Nükleer Fizik Merkezi'ne. İstiyordum ne demek. Gitsin. Fakülte gönderir onu. En doğrusu da bu belki. Kendi yolunda olmalı herkes. Ben de bir ara düşünüyordum ya. Hani bir burs var ben... Merdivenden ağır ayak sesleriyle gözlerini yumdu. Korhan girdi içeri. Duralayıp baktı. Uyuyor mu, uyandırsam mı gibisine. Nergis gözlerini aralayınca Oktay abiler geldi dedi. Karayüncü'ye falan gidelim diyorlar. Kalkıyor musun? Bir sessizlik oldu. Nergis isteksizce ben gitmesem dedi. Ayıp olur mu? Korhan yaklaştı. Hasta mısın dedi. İstersen ben. Yok diye kesti Nergis. Yorgunum biraz. Uyumak istiyorum. Bağışla beni. Kusuruma bakmasınlar. Senin kalmana da gerek yok. Kısa bir süre gözleri Nergis'te dikelip kaldı Korhan. Bir şey demeden döndü, çıktı odadan. Merdivendeki ayak sesleri, bahçede uzaklaşan konuşmalar, sokaktaki araba hırıltısı bitip de penceredeki eşek arısının sürekli vızıltısıyla altını çizdiği sessizlik eve çökünce yorgunluğu, uykusuzluğu da geçivermişti Nergis'in. Ağır bir yük altından kurtulmuş gibi doğruldu, kalktı yataktan. Çabucak giyinip aşağı indi. Mutfaktan kahvaltılık aldı, çay daha sıcaktı. Bahçedeki masaya oturup ağır ağır yemeye, çayını yudumlamaya başladı. Gittikçe üşüyordu kafasının içi. Çok var böylesi tek başıma olmamıştım. Özlemişim kendimi. Hiçbir şey ayırmamalı beni benden. Korhan ayırıyor mu? Bilmiyorum. Ayırmıyor da aramıza giriyor belki. Uçaklar geçiyor göğün derinliklerinden. Gün parlamaya başladı. Kalkıp yürümeli. Cuma, kentin pazarı bugün. Dolaşayım biraz. Sebze meyve alırım belki. Özgür'e götüreyim. Özgür'e mi? Akşam Korhan gelince alır birlikte Özgür'e gitmek de mi suç Korhansız? Anla yetmiyor mu? Bakalım daha ne kadar dayanacak o Hollanda ineydi. Sakat bir erkeğin çilesine uzun süre katlanmak onların işi değildir pek. Senin işin mi? Yo, ayrıca ben hiç Özgür için Korhan varken aklımın köşesinden bile Özgür de istemez ki. Niye iştenlikle davranmıyorum ben? Eskiden böyle değildim. Bu Laz'ın oyunu bana. Dilimi gözlerimi bağladı. Sonra da içimi bağlamaya kalktı. O olmaz işte. Niye açıkça söylemiyorsun? Suç mu Özgür'ü seviyorum demen? Ama ben sevmiyorum ki. Sevmek nasıl oluyor? Ne bileyim, unuttum çoktan. Dönsün de düşünürüm belki. Özgür yok ortada. Hem nasıl düşüneyim? Korhan da olmasa ben varım. Aşağılanmış, itilip kakılmış olmayı unutmaya yapım elverişli değil demek. Ama Özgür'ü gene de yavaşça kalktı oturduğu koltuktan. Kadın olarak yenilmenin savaşı içindeysen yaşam boyu sürecek bir savaş bu. Sallanmaya gelmez, yıkılıp giderim. 15'indeki budala Nergis miyim ben? Sepeti taktı koluna. Evden çıkıp pazar yerine doğru yürüdü. Bütün küçük kentlerde olduğu gibi en renkli gün pazar günü burada da. Pazar dönüşü yapan eli kolu dolu kadınlar, erkekler var sokaklarda. Elmalar, şeftaliler, kavun karpuzlar, üzüm salkımları, kırmızı topaç domatesler, maydanozlar, havuçlar. Daha yaz bitmeden çıkan yabancıların yeşil soğan sandıkları, incecik pırasalar, koca yapraklı minicik yumrulu kerevizler, fasulyeler, patlıcanlar, kabaklar, adı duyulmamış otlar, naylon torbalarda yağlar, çökelekler, yeşil mandalinalar filelerde, sepetlerde. Bir doğa yağmasından kapışılmış gibi evlere çoluk çocuğa taşınıyor. Pazar yerine bayılıyordu Nergis. İç içe sokaklardaki sergileri dolaşan, fiyat soran, pazarlık eden, torbalara, sepetlere meyve sebze dolduran tanıdık yüzler. Memuru, turisti, öğretmeni, doktoru, yargıcı, savcısı, herkes aldanmadan ucuz, işe yarar bir şeyler seçmek, haftalık yiyeceklerini biriktirmek için koşturup duruyor. Meyve, sebze, yiyecek, araç gereç sergilerinin başında sessiz duran yanık, buruşuk yüzlü, genç, yaşlı, kadınlı, erkekli köylüler, çığırtkan kent esnafı, önlerinden dolaşarak akıp giden, durup sergiyi yoklayan kalabalığı bölüp parçalanma, kantarlarına, terazilerine çekme yarışına girişmişler. Bu kadar gülünç bir oyunu nasıl ağırbaşlılıkla oynuyor insanlar? Bir süre dolaşıp tanıdıklarla selamlaştı. Nergis de üzüm şeftali aldı. Kavun karpuza güvenemiyordu. Hep aldatıyorlar, kötü çıkıyor. Sonra taşıması da uğrayıp gazeteleri alıyordu ki duraladı birden. Anna geliyordu palmiyelerin önünden. Kalabalığı siper etti kendine, saklandı. Niye saklanıyorum? Nedenini kendi de bilememişti birden. İçgüdüsel. Özgür evde, kiminle? Onun için mi saklandın? Yo, uğrayacaktım nasıl olsa. Geri döndü. Sokağın sonundaki sergiden domates, maydanoz yandan çökelek aldı. Ara sokağa dalıp kolunda sepeti ağır ağır yürümeye başladı. Yıllar önce de böyle kolunda sepetle kaç kez pazar dönüşü gittiğini anımsadı Özgür'e. Her adım atışta birden artan eziklik kapıya geldiğinde yürek çarpıntısına dönüşmüştü. Birileri olmalı evde. Bahçe sessizdi. Gıcırtılı bahçe kapısını açınca karşı duvar dibinde uyuyan kedi başını kaldırıp baktı tembel tembel. Beklediği bu değilmiş gibi gevşeyip uyuklamaya daldı yeniden. Evin kapısı açıktı. Kimse yok gibi. Özgür de mi bir yerlere gitti? Keşke o kadar iyileşmiş olsa. Musluk seslerine yeni dayanabiliyordu daha. Ne garip şu insanın yapısı. Özgür gibi biri musluk kırıltısına ürküyle bakacak. Kulağına gelen sesler kesildi ya, gene de kuşkuyla gözlüyor bir yerleri. Yeniden güvenini sağlamak gerek her şeyden önce çocuğun. Sana güvenir mi? Ne bileyim, sorun ben değilim şimdi. Öyle mi? Bahçede çardak altındaki masada kahvaltı bulaşıkları duruyor. Pasaklı karı. Olduğu gibi bırakmış. Sen hiç yapmazsın da. Ben bıraksam bile Korhan, sesleneyim. Ya uyuyorsa? Kolundaki sepeti masaya koydu. Evin kapısına yaklaşıp da eşikten içeri adımını atacağı sıra yüreğinin çarpıntısı dayanamayacağı kadar arttı birden. Ne oluyor be? Hırsızlığa gidiyoruz. Sağda Özgür'ün yattığı oda kapısı aralıktı. Vursam mı dedi. İteledi yavaşça. Kapı ağır ağır açılınca durup baktı. Köşede, yan pencerede önündeki somyada uyuyordu Özgür. Tedirginlik akıp gitti üstünden. Ağır ağır yaklaştı. Yatağın yanında durdu. Bir süre bakıp kaldı öylece. Saç sakal yüze yeni bir anlam kazandıracak kadar büyümüş artık. Solunum daha sağlıklı görünüyor. Uykudaki gerilmeler yok yüzünde. Acımayla, sevgiyle, sevecenlikle bakıyordu. Kızgınlıkla da. Neye, kime, herkese, her şeye. En çok da bu adama. Sonra gene acıma duygusu. Hangisi gerçek bunun? İlle de biri gerçek mi olacak? Toprak altından yukarı doğru ağır ağır sızarak birikmiş ılık su gibi içini kaplayan duyguyu ürpertiyle yenmeye çalıştı. Giysilerini karyolanın önüne bırakıverip usulca yanına girmek demek bu adamın. Ben nipoman değilim Korhancığım. Saygılı ol biraz. Gülünç belki. Bir deneme duygusu bu. Özgür'ü mü deniyorsun, kendini mi? Korhan'ı mı yoksa? Yok öyle değil. Deneme duygusu derken ben... Ak yastıktaki başı kımıldadı Özgür'ün. Gözlerini açıp baktı. Gördüklerini algılayamamış gibi gözlerini bir iki kırpıştırarak şaşkın kaldı bir süre. Merhaba dedi Nergis gülümseyerek. Uyandırdın mı? Özgür de gülümsedi. Bir şey demedi. Yavaşça doğruldu. Yarı beline kadar çıplaktı şimdi. Üstüne aldığı pike aşağıya kaymıştı. Belki alt yanında çıplak. Belki değil, öyledir. Yaz kış pijama falan giymez. Çıplak yatar bu. Unuttun mu? Unutur muyum? Şimdi kalkarsa kalksın. Hiç mi çıplak görmedim? Yalnız yakınlarından değil, hiç kimseden sakınmaz ki. Gülecek de güç tuttu. Kerpiç Ali'yi anımsamıştı. Kökova'daki sandalda soyunu veren sünnetsiz Alman'ı görünce nasıl şaşkınlaştıydı. Şükür bizim durumumuza demişti. Bunlarınki pörçüklü gibi. Bir de memleketimizi beğenmiyoruz. Ne de çok gülmüştü Özgür. Havuca pörçüklü derlermiş. Şimdi bu pikeyi atıp da yüzündeki bulutlar dağılmaya başladı Özgür'ün. Yataktan inmek için dönüp yere indirdi ayaklarını. Çıplak tahtalara bastı. Pike önünü örtüyordu. Ne yapacağını bilmeden kala kalmıştı Nergis. Yüreği küt küt vuruyordu gene. Ya pikeyi atınca altında, sonra ayağa kalkınca ben, yavaşça ayağa kalktı Özgür. Pike düştü. Slip vardı üstünde. Ayakta karşılıklı bakıştılar bir an. Toparlandı Nergis, bakındı. Pantolonunu vereyim mi dedi. Yandaki sandalye üstündeki pantolonu hemen alıp getirdi Özgür'e. Özgür elinde pantolonla durdu bir süre. Bir şeyi anımsamaya çalışıyordu sanki. Nergis de Evecan nasıl etmesi gerektiğini bir türlü bulamamanın sallantısında bakıp duruyordu. Özgür giymek için bir ayağını yerden kesmek isterken yardımcı olmaya uzandı. Yetişemedi. Özgür kendini tutamamış, ayağını taktığı pantolonla düşer gibi çöküp yatağa oturmuştu. Bir acı bulutu gezindi yüzünde. Nergis atıldı hemen, eğilip tuttu pantolonunu. "Yorma kendini," dedi. "Ben yardım edeyim." Sesi titremişti nedense. Yavaşça yatağa Özgür'ün yanına ilişti. Eğilip paçaları yere serilmiş pantolonu kaldırdı. Giyme uğraşına düştü hemen. Olmamıştı. Ayağını kaldırıp pantolona sokmak istemiyor gibiydi Özgür. Diretiyor mu? Konuşmak bir şeyler daha demek gelmiyordu Nergis'in içinden. Acımak ağır basıyordu hep. Biraz da korkarak baktı yavaşça dönüp. Özgür'ün gözleri dondaydı. Uzanıp Nergis'in saçlarını karıştırmaya başladı ağır ağır. Yüreği duracak gibiydi Nergis'in. Ne oluyor sanki? Aman kızlığım gidecek. Bıraktı pantolonu. Özgür'e bakmaya başladı. Bu zavallı adamı kovmak gerek. Özgür gelsin artık. Özgür'e benzeyen biriydi gelen. Önceki çekingenliğinden kurtulan elleri, birden donanıp Nergis'i kendine çeken güçlü olma çabasındaki kolları, yanı sıra dirençsiz uzanıvermiş Nergis'in dudakları üstüne kondurduğu dudakları bile titriyordu bu Özgür'ün. Biraz uzun süren öpüşme, düşlediği tahttan öylesine uzaktı ki şaştı Nergis. Bu muydu? Ağzı da kokuyordu. Tam iyileşmedi de ondan. Yarı çıkmış sakal bıyıklar da yanaklarımı dalıyor. Bu inceden titreyen parmaklar, bluzumun düğmesi açık göğüslerimde dolaşıp da böylesine sıkması, demek o günlerdeki gibi tatlı düşlerimizden kırmızı balık tam yanımdan akıp giderken bile Korhan'la biz iskelede nasıl olsa soluk solaydılar. Yalnız Özgür olamıyor bu adam. Özgür olamamanın bulanımına mı düşecek şimdi de? Bir sıkıntı dolaşıyor gövdesinde. Sinirlerde, titrek kaslarda yetmezlikle dudakları da gevşeyip pörsümeye döndü. Özgür olamıyorum diye büzülüp ağlamaya mı kalkışacak yoksa bu dudaklar? Yakışır da. Soluk soluğa Özgür'ün altından yavaşça yana doğru kayıp doğruldu Nergis. Dağılan saçlarını toparladı elleriyle. Düşen firketeyi aldı yataktan. Tutturdu. Özgür de doğrulmuş. Solumasını tutmaya çalışarak Nergis'e bakıyordu. Bluzunun düğmelerini iliklerken Nergis de gülümseyerek baktı. Özgür'ü böylesine sarsacak ne vardı ki bu gülümseyişte? İkircikli kaldı Nergis. Ben sadece olanı söylemeye çalıştım. Ona bile çalışmadım. Bu yenilgi ise ortada işte. Bildiriye gerek var mı? Ya işte böyle Özgürcüğüm. Hadi toparlanalım. Bir gelen olur. Çok umurunuzdaydı da. Pantolonunu aldı yerden. Özgür'e giydirmek için eğildi. Özgür yavaşça çekip aldı pantolonun Nergis'in elinden. Giyinme çabasına düştü. Durup bakmaya başladı Nergis. Kızgınlıktan güç kazanan bir beceriklilikle pantolonunu kolayca taktı ayağına Özgür. Ayağa kalktı. Çekip ilikledi düğmelerini. Uzanıp başucundaki gömleğini aldı. Kollarını geçiriverdi hemen. Utku kazanmanın onuruyla dimdik durdu bir süre. Sonra kapıya doğru yürümek için adımını attı. Nergis kalkıp koluna girmek isteyince çekti kolunu. Bırak dedi. Giderim ben. Kesinden de öte tersler gibi çıkmıştı sözler. Bir şey demeden yanı sıra yürümeye başladı Nergis de. Tökezlerse hemen koluna sarılacak gibiydi. Tökezlemedi Özgür. Dış kapının eşiğinde durakladı biraz, o kadar. Bahçede de aynı baston yutmuşlukla yürüyüp çardağın altındaki şezlonga gitti, yavaşça oturdu. Kanıtlamıştı. Yaslandı. Bahçeye, yöresine yeni görüyormuş gibi bakındı. Nergis mutluluk duymuştu olaydan. İçinden bir şeyler demek geliyordu hep, aranıp duruyordu. Niye beni görmüyor bu adam? Gene yok saymaya başladı beni. Gelsin diyordun. İşte geldi Özgür. Şu durumunda bile tepeden bakıyor. Ne var durumunda? Gülünç olan senin durumun değil mi? Güçsüz erkek kadının güçlendiremediği erkektir. Bir de Anna'ya sor bakalım. Anna'ya mı? Çay ister misin? Gözlerine dikip bir süre baktı Özgür. Anlamaya çalışıyor sanki. Bilmem dedi sonra. Sen içersen ben de. Birlikte içmek istiyor demek. Sözler beklemediği kadar mutlu etmişti Nergis'i. Gülerek. Şeftali üzüm aldım dedi. İstersen bir de salata yapayım. Çökelek domates yer misin? Öyle oluyor. Özgür'ün suskun baktığını görünce masadaki kahvaltı artıklarını toplamaya başladı. Şöyle yan baktı bir ara. Özgür'ün gözü üstündeydi. Acılı gibi. Sürekli izliyor. Şu sepete mutfağa götüreyim de çayı. Otursana. Dönüp baktı Nergis. Gözleri çekingendi Özgür'ün. Yanıp sönüyordu. Nergis karşı çıkıp oturmasa yıkıldı yıkılacak. Hadi yalvar. Dimdik yürümüştün demin. Kolunu tutturmadın. Gene tutmayacağım. Anla gelir şimdi otursun. Nergis diye bir kölen vardı bir zamanlar. Onu anımsamaya kalkışma sakın. O senden önce yitip gitti. Demin yatakta da gördün. Soğuk iki ölüyüz artık. Ölüme aldırmayan bir tek Korhan var. O da öyle uzaklarda ki. İliştiği tahta sandalye güneşte ısınmıştı. Ter kapladı baldırını. Üstümdekileri atıversem, sular dökünsem tulumbadan. Gidip yüzelim mi biraz dedi Nergis gülümseyerek takılır gibi. Çok yerinde bir öneride bulunduğunu Özgür'ün bakışlarından anladı birden. Gözlerinde çıkıveren ışıltıyla başını salladı. Gidelim dedi Özgür. Gidip yüzelim. Kalktı hemen. Nergis şaşırır gibi olmuştu. Böylesine çabuk olumlu bir tepkiyle karşılaşacağını düşünmemişti. Ne diyeceğini bilmeden kalktı o da. Nasıl gidecek? Anla gelsin de. Bir araba çağırmalı. Zokayat limanına mı bağlı? Başka bir tekne belki en iyisi. Özgür gene yardımsız, gene de doğal görünmeyen bir dimdiklikle ağır ağır yürüdü içeri. Eşeğe geçti. Tuvaletten yana yürürken çabucak yaklaştı Nergis. İstersen ben dedi mırıldanır gibi. İstemez dedi Özgür kesinlikle. Tuvalet aralığına döndü. Çekingen baka kalmıştı Nergis. Ya düşerse orada? Sıkılıyor benden. Tam buldun. Teknede ayağa kalkıp şarıl şarıl denize işemekten sıkılmayan, ne sıkılması, keyif duyan nokta nokta herif mi bu? Değil belki ya, sıkılmaktan da değil. Bir şeyler kanıtlamaya çalışıyor. Güçsüz olmadığını, yıkılmadığını, dipdiri olduğunu. İyi belirtiler bunlar. İlaçlar, iğneler işe yaradı demek. Denize bir başlarsa o zaman tam iyilik. Tam iyilik konuşmaya başlamasıyla olacak. Niye konuşmuyor, niye anlatmıyor olanları? Biz sormuyoruz da ondan mı? Nasıl sormalı? Günlük konularda bile doğru dürüst yanıt alamıyorsun. Soğuk, saplantılı bakışı yeni ılımaya başladı. Kahvaltı bulaşıklarını götürüp de çayın altını yakınca mutfakta kendini öylesine yabancı buldu ki şaşaladı Nergis. İşte o karının önlü asılı duruyor. Kapkacak yabancı. Bunların hiçbiri yoktu eskilerde. Şu büyük salata tabağı vardı. Kıyısı çatlamış onun da. Eskidik, yıprandık, eksildik. Özgür çarpılmış. Şimdi tuvalete düşse ne yaparım? Bu karada nerede kaldı? Bahçe kapısının açılmasıyla irkildi. İti al, çomağı hazırla. Çayları koyarken uzanıp baktı. İbrahim'di gelen. Çekingen bakınarak girmişti içeri. Ya biz odada öyle şeyken gelseydi, şimdi bizi böyle görünce de aklından neler geçirir kim bilir. Geçirsin, geçirsinler. Kimseye bağımlı değilim ben, olmayacağım da. Korhan da bilir. Korhan'ın en son bildiği bir evlenme sorunumuz vardı da sen de demiştin ki Ankara'ya gidince hemen. Ne demişsem demişim. Her şey değişiyor. Özgür ilk kez başarısız, güçsüz işte. Böyle miydi o? Mutluluk duyuyor gibisin. Ne mutluluk duyacağım bu zavallıdan. Özgür'ün başına geleydi belki. Bakalım nasıl Özgür olacak bu titrek herif. Otur biraz İbrahim, geliyorum. Elinde çaylarla bahçeye çıkınca İbrahim sevinerek kalktı iliştiği sandalyeden. Merhaba dedi. Sen de burada mısın? Özgür abime ahtapot getirdim. Bizim orada gıyıda yakaladık hemen. Elinde mayo, havlu, deniz gözlüğü, tokyolar, Özgür de kapıda görünmüştü. İbrahim yüzüne yayılmış gülücükle kalktı. İyisin abem dedi. Balığa da çıkıp duruz gari. Bak ahtapota. Çardağın dibinde duran naylon torbadaki ahtapotu çıkardı. Yaklaşan Özgür'e uzattı. 2 kiloluk kadar çarpılmış ölü ahtapot yere sarkmış saçak kollarıyla İbrahim'in elindeydi. Özgür duraladı birden. Gözleri ahtapotta sarsılır gibi oldu. Yüzünde kara bulutlar geziniyordu. Dudaklarını oynattı. Anlaşılmaz bir şeyler söyledi. İbrahim'in yüzündeki gülücükler de uçmuş kaygılı bakar olmuştu. Nergis bir anlam verememişti. Ne oldu bu adama? Sarsılan kolunun altındaki deniz gözlüğü yere düşüp camı çatladı. Şimdi daha belirgindi söyledikleri. Sövüyor bu. Geçmişiniz şu olacak. Sık şimdi. Duna kalmıştı. Ne oluyor buna? İbrahim'in yüzü apak kesildi. Nergis de ürküye kapılmıştı neredeyse. Toparlandı. Hasta bu, biliyoruz. Peki şimdi niye? Elindeki çay tepsisini hemen oracağı bırakıp yürüdü. Yere düşen deniz gözlüğünü aldı. Sövgülü mırıltılarla sarsılıp duran Özgür'e doğruldu. Hadi Özgürcüğüm dedi. Geç koltuğuna önce. Ben sana sözünü bitiremedi. Bir devinimle elini kaldırıp atılacak gibi yapan Özgür tökezledi. Sallandı. Arka üstü yıkılıyordu ki yanlamasıyla kapı duvarına yaslanıp yumuşakça kayıverdi avlu içine doğru uzandı. Nergis fırlayıp kollarından tutarken ürkek bakınan İbrahim de ahtapotu bırakıp şaşkın çekingen yaklaşmıştı. Özgür doğrulurken yardımcı olmaya çalışıyorlardı. Nasıl, ne biçim yardımcı olacaklarını da bilemiyorlardı. Beklenmedik olayın yarattığı bu beceriksizlik, bir yakışmazlık vardı el uzatmalarında. Duvara sırtını vererek kalktı Özgür. Her yanı titriyordu. Gözleri karanlık, saplantılıydı. Nergis'in içeri götürme çabasına karşı koymadı. Ağır ağır odaya girdiler. Yaklaşıp Yatağı arka üstü bıraktı kendini. Suskun bakınmaya başladı duvarlara, tavana. Yüz kaslarında sinirli titremeler, gerilmeler oluyordu arada. Bir şeyler fısıldıyordu. Sövüp savmaya benzemiyordu pek. Gözlerini kapayıp uzun süre kaldı öylece. Kayrola'nın ayak ucuna ilişmiş Nergis de gözleri Özgür'de kala kalmıştı. Neden sonra anımsar gibi döndü. Kapıya yakın ayakta duran İbrahim'e baktı. Acılı bir gülümseme dolaştı yüzünde. Kalktı. Dönüp yavaşça kapıdan çıkan İbrahim'in peşi sıra o da çıktı odadan. Çıkarken de bir göz attı Özgür'e. Öylece yatıyor. Bahçede çayları alıp çardağın altındaki masaya oturdular. İkisi de nereden başlayacaklarını bilmiyorlardı. Taşa yayılmış ahtapota bir anlam vermek ister gibi bakıyordu İbrahim. Bene niye kızdı? Üzüntüyle kısıktı İbrahim'in sesi. Çayı yudumladı. Sana kızdığı yok dedi Nergis. Elindeki çay bardağının tepsisine korken ekledi. Daha kime kızdığı belli değil onun. Özgür'ün kime kızdığını bulacakmış gibi dalıp gitti. Kafasında uçuşup duran psikiyatri bilgiciklerinin işe yarayanını araştırma uğraşındaydı. Boşuna yorma kafanı, uçup gitmiştir onlar. Hangi gün inandın bu bilgilerin doğruluğuna? Annenin fal merakından öteye geçmedi mesleğine ilgin. Öyle de olsa bir şeyler vardır, bu durumu açıklamaya yarayacak. Tam doğru olmasa bile, peki bul bakalım, ne kolay. Fakat bu çocuğa bir şeyler yapmadım ben. Ona karşı koymadım, o kadar. Senin şu durumunu açıklayacak bir şeyler bulman gerek psikiyatri bilgilerinin ışığında. Ben sağlıklıyım. Korhan'a nasıl anlatacaksın bu sağlıklı durumunu? Korhan'a mı? Ne anlatacakmışım Korhan'a? Bu Anna denen karı da nerede kaldı? Gelmeyecekse hiç gelmesin, bilelim biz de. İşte böyle İbrahim, bakıp durma git istersen. Görüyorsun çocuğun durumunu. Ben onu bırakıp nereye giderim? Kör olası dünyada yaşam bu işte. Değiştir değiştirebilirsen. İçeride yıkılmış, boylu boyunca yatıyor adam. Bugün işte işe yarasın artık. 19. Saat 2'yi geçiyordu Anna geldiğinde. Yolda daha önce çıkan İbrahim'le karşılaşmışlar. İbrahim'in götürdüğü ahtapotu elinden almış, sebze meyve dolu filesini atıp geri getirmişti. Olayı İbrahim anlatmıştı ona. Aldırmazlıkla gülüyordu. Öyle yapıyormuş Özgür Manforis. Geçiyor mu soğa? Özgür'e uğrayıp bakmadı bile. Öğle yemeğini hazırlamak için mutfağa girerken geciktiğine üzüldüğünü söylüyordu. İzmir'e Natalilere telefon için İzzet Adiler'e uğramış. Birkaç güne geliyormuş onlar da. Özgür'ü de o zaman çıkarırlarmış yüzmeye. Hep birlikte daha iyi olacakmış. Bir de akşam yemeğine çağırmışlar. Belçikalılar varmış Yülde Hanım'ın konukları. Tanışmışlar, bekliyorlarmış. Fransızca yarım yorum Türkçe karmasıyla koşturucu anlatılanları Nergis sessizce dinliyordu. Kapkacak gürültüsü arasında Anna da sustu. Kalıp beklememi mi istiyor Özgür'ü? Öyle bir şey de demiyor. Sıkıntıyla fırladı Nergis. Mutfağın kapısına yaklaşıp ben çıkıyorum dedi. Şaşırmış gibi baktı Anna. Yemeğe kal filan da demiyordu. Nergis el sallayıp ayrılacağı sıra akşama gelip gelmeyeceklerini sordu. Monsieur Coan'la Monsieur Coan'ın konukları var. Ben gelir beklerim kızım. Sen bu sakat oğlanı yıkacak bir enayi karı arıyorsan benden iyisini bulamazsın. Hollanda ineği. Elinde deniz çantası sokağa çıkınca hafiflemiş gibi oldu. Kafası gene de odada arka üstü yatar bıraktığı Özgür'e takılı kalmıştı. Anna gelmeden İbrahim bahçedeyken bir iki gidip bakmıştı aralık kapıdan. Hep öyleydi. İbrahim'e ya da ahtapota niye sövüp saydı? O da takılı kalmıştı kafasında. Kovalamaya çalıştığı bir sıkıntı dönelip duruyordu çevresinde. Oysa kuş gibi, uçar gibi yürüyordu yolda. Acıkmıştı. Korhanlar, aman şimdi Korhan'ın da yalnız olmak istiyorum. Yalnız, yalnız, yalnız. İçindeki yalnızlık yetmiyor mu? Yetmiyor demek. Sebze pazarının ardında dalgıçta yarım ekmeğe yumurtalı, sucuklu, domatesli, biberli kocaman bir sandviç yaptırdı. Bir de bira. Hiçbir yere bakmadan sokakları, boş alanı rıhtımı yürüdü. Mendire'ye gidip soyundu. Betona oturup açlıkla yedi sandviçini. Birasını içip şişeyi denize fırlattı. Hiç yapmazdı oysa. Denizi kirletenlere de çok kızardı. Sırt üstü uzandı boylu boyunca. Mavi derinliklere dalıp kaldı. Uçaklar, kuşlar geçiyordu. Gök işte. Günlük yaşantısında gök. Bulut da yok. Güneş de ısırıp kanatmıyor adamı. Okşuyor. Okşanmak istiyorum ben de. Okşanmak sadece. Yetti ısırıp kopardıkları. Doğruldu. Limana girip çıkan teknelere baktı bir süre. En son kotrayla uzaklaşıp sokada gerilerde bıraktıkları Özgür'ü dumanlar içinde anımsadı. Bıraktık. Çekip gittik o gün. Özgür orada kaldı. Dönmedi bir daha da. Şimdi de bir adam gelmiş ahtapotlara sövüp sayıyor. Gözü pek ahtapot avcısı değil miydi bu oğlan? Bana da ilk kez o tutturdu kaygan soğuk kollarıyla bileğime sarılan ahtapotu. Vantuzları derime yapıştı. Çekince halka halka pembeleşmiş yerleri. Şu kayanın dibindeydi. Denizin en yürekli yaratığıymış ahtapot. Kaçmaz üstüne gelirmiş insanın. Sivri uçlu kollarını birden burun deliklerine daldırır derler. Niyazi şey diyordu. Kaçacak delik kararmış da. Dokusu öylesine yumuşak kayganmış ki gerektiğinde 1-2 santimlik bir yerden bütün gövdesini geçirip Amerika'da bir denemeden söz etmişti. Her şeyi de Amerika'da denerler. Ama bilir Niyazi. Hem öyle atmaz. Hem de kendi alanı ne de olsa. Biyolog. Bir de asıl önemlisi duraladı. Torbadaki olayı anımsamıştı. Gene gülmek geldi içinden. Eli dolu olduğu için yakaladığı bir küçük ahtapotu başını ters düz edip mayosunun içine atmıştı Özgür'de. Hayvan nasılsa düzelmiş orasına girmeye kalkmıştı. Kendini dar attıydı kıyıya. Ne gülmüşlerdi o gün. Herif puşt etti bizi diyordu Özgür. Bugünkü sevgilerini de ona bağla hadi. Kim bilir belki de. Birden kafası gene torbadaki asıl önemli bir başka olaya takıldı. Öldü ölüyordu Özgür o gün. 7-8 kiloluk bir dev ahtapotu çekmeye kalkmıştı. Ahtapot bir yanıyla kayaya yapıştı mı çıkaramazsın. Hele böyle kocamanını. Sonunda bırakıp çıkmaya kalkmış. Ahtapot bileğini sarmış bu sefer bırakmıyor. Bereket süngerciler geçiyor tekneyle. Çıkması uzayınca sandaldaki Rıfat bağırıp çağırmaya başlamış. Atlamışlar hemen. Yarı baygın yukarı almışlar Özgür'ü. Bizle babamdaydık o gün. Akşam dönünce öğrendikti. Özgür birkaç gün kendine gelemediydi. Bana bağırıp çağırmıştı sonra da. Ben o gün babamla gitseymişim, o da Rıfat'ın sandalıyla çıkıp da manyak bu oğlan. Kendisi git demişti oysa ki. Her gün başında eksiyormuşum onun. Nelerine katlanmışım bu hergerinin ben. Katlandığım yalnız bu olsa şimdi de ölümle yüz yüze gelmiş adam. Ahtapot'un çağrışımıyla Özgür'e yapılanlar arasında bir bağ sezinlemiş gibiydi Nergis. Gövdesine, kişiliğine saldırmışlar. Nasıl dayanmalı bu saldırıya? Biraz konuşsa, anlatsa bir şeyler. Konuşsa da söylemez bu olan. Yatırıp da kalın bağırsağımı yırtıp parçalayarak koca copu arkama soktular demez. Korktum, öldüreceklerdi demez. Kuşkuyla yöresine bakınıp durur böyle. Ara sıra söver belki. Paranoid hezeyanlar içinde yaşayıp gider bir süre. Sonra düzelir. Bakımla, ilgiyle, yapabilirse kendi çabasıyla biraz da zamanla. Daha bir bağ kuramadık. Bu sabah kurdun ya, kuramadık. Zamanla kurarsınız. Aslında ben de bilmiyorum ne yapacağımı. Biliyorsun, pek iyi biliyorsun. Birden ayağı fırladı. Kayalarda yürüdü sıçrayarak. Paletlerini takıp kendini sulara attı. Yüzüp gitti açıklara doğru. En iyisi unutmak her şeyi. Yaşam boyu yüksek sularda. İnsanı arıtan bu mavili yeşilli giysilerden başka böylesine mutlulukla kuşatan ne var yeryüzünde? Balıklardan gelmiyor muyuz? Yetti çektiklerimiz. Dönelim artık aslımıza. Çıkıp kayalarda güneşlendi. Sabahki gazeteleri çıkarttı sepetten. Şöyle bir göz attı. Okumak gelmiyordu içinden. Kıyım, kırım, saldırı. Kan kokuyor her yan. Bir öldürme eyleminden aranıyormuş gene Tuğrul. Gözüne çarpan habere ilgiyle eğildi. Tuğrul'a sevgilisi Banu'nun yataklık ettiği biliniyormuş. Polis Banu'yu arıyormuş. Banu yataklık mı ediyor? İçine dolan ürküyle doğruldu. Gözleri bir gazetede, bir kımıl kımıl denizde dalıp gitti bir süre. Nesine yataklık ediyor bu kız burada? Yoksa oğlan da mı gelip? Aman bir de Banu'nun derdi mi? Kızı yeni aramıyorlar ya. Attı gazeteyi elinden. Fırlayıp gene daldı sulara. Güneşle denizle içini arındırmanın yorgunluğu vardı üstünde. Akşama doğru mendirikten ayrılırken. Limanda yalı kahveye doğru ağır ağır yürürken kovaladığını sandıkları gene birerek şer yolunu kesmeye başladı. Şimdi ne olacak? Önce eve mi gitmeli? Sakallı da bir şeyler mi yemeli şurada? Karıya söz verdik. Gidip orada yiyeyim. Bir sürü de yiyecek bıraktım öğlende. Saat 7 oluyor. Korhanlar gelirse buyursunlar. Tatlı yorgunlukla dalgın, kıyı boyu güneşin batışını seyrederek eve geldiğinde Anna'yı süslenmiş gözü kapıda bekler buldu. Özgü uyuyormuş, yemekler varmış kuzinede, orova, hadi uğurlar olsun, Monsieur Kuan filan da sorulmadı. Bu karının bir dalgası var Jülde Hadilerle. Özgür ne onun için? Güneşli Akdeniz doğasında bir süre tatlı yaşam. Daha parlağını buldu mu, hasta başı beklemek için bir neden var mı? Senin nedenin var oysa. Var, ne? Benim nedenim bir kez Özgür benim için bir arkadaş olarak içeride upuzun yatıyorken pantolonunu bir türlü ayağına takıp da Korhan'la Ankara'dan beri olanların hiçbiri benim dışımda sayılmaz aslında. Çardak altındaki tahta koltuğa yorgun bıraktı kendini. Gözlerini kapatıp öylece kaldı. Korhan gelirse uğrar mı buraya? Oktay abi gittiği yerde akşam rakısını içmeden dönmez. Bir kadeh de ben istem. Şu akşam alacasında Özgür de gelip otursa da karşılıklı. Kalktı. Mutfağa gidip bir şeyler. Özgür'e bakmadan mı? Kapıyı iteleyip odaya girince şaşırdı. Özgür yatakta oturmuş, gözleri kapıdaydı. Ne diyeceğini bilmeden durup bakmaya başladı Nergis'e. Çektiği acının nedenine yabancı bu adamın gözleri. Yitirmiş, aramasını da bilmiyor sanki. Ama acı çekiyor. O neden kırıp dökmüş her şeyini? Kalın bağırsağı parçalanmış şopun, cinsel organına indirilmiş tekmenin üstüne çıkamayacak kadar tuz buz olabilir mi yaşam boyu herkese, her şeye tepeden bakmış bu adam. Asıl böyleleri yıkılıveriyor belki de. Hiç değilse bir trafik kazasında başına gelmiş şeyler saymıyor olup bitenleri. Ondan güçlü kişiler var demek, onu ezebiliyorlar. Umarsızsın öyleyse. Bütün olayları tek kişilerin ürünü diye alıyordun Özgürcüğüm. Bütün parlak savlarına karşın, seni ben tanırım. Çiğnemekte, aşağılamakta doyum bulduğunu anımsa artık. Ben hiç unutmadım. Gündüzki cinsel başarısızlığın da bana doyum verdi, biliyor musun? Bir tür doyum. Ayıp bunları duyup düşünmem. Doğru. Kafamı itmemeliydim bu ayıp düşüncelere. Bir daha deneyelim. Öyle bakıp durma. Gene başarısız olacaksın. Gene başarısız olma korkusundan değil bu titremen. Onu da biliyorum. Bu ürkülü gözlerden, titrek kaslardan özgürü yeniden oluşturmak oyunu. Beni nasıl mutlu ediyor, görüyor musun? Başarısızlığınla mutlu oluyorum hem de. Parmaklarının, ellerinin, çelik kuşak gibi kendini beğenmiş kollarının altında yitip gittiğim günlerdeki gibi gözlerini yukarıdan üstüme dikmezsin artık. Benim dudaklarım derim sıcak, soluğum alev. Sen dudaklarını yitirmişsin. Ara dur. Düşe kalka arandıkça yardımcı olacağım sana. Sonunda neyi bulacağız bakalım? Bulmayı hiç istemediğimi belki de. Sen de çok şey unutmuşsun oğlum. Yalnız kasların sinirlerin değil, sen de yitirmişsin becerilerini. Görüyorsun, ben elimden geleni yapıyorum. Hadi özgürcüğüm. Güçlü erkektin sen. Bu akşam alacasında gözlerinde çakıp duran ışıltı, solumandaki ürkek yalım, sen dimdik baş kaldırmadıkça donup kalır aramızda. Olmuyor mu? Yoruldun demek. Peki yat bakalım. Ben daha buradayım. Yatağın kıyısında ayağına ağır ağır donunu geçirirken yanında çırılçıplak uzanmış yatan Özgür'deydi gülücük içindeki gözleri. İçini kaplayan acımasız buruk tada bütün duygularına güç kazandırıyordu. Hah işte böyle bak sen Özgürcüğüm. Göğüslerimin, kalçalarımın, oramın buramın payına düşenleri ödeyemeyecek kadar yoksul gövdeni taşımak bayağı da ağır bir yük değil mi? Kalk giyin istersen. Yardım edeyim sana. Uzattı giysileri. Özgür'ün hırsla çekip almasıyla ayılır gibi oldu. Çok mu ileri gittim? Göz hasmını tanır kızım. Yeter, bırak şu zavallıyı. Zavallı mı? Ben ona bir şey yapmıyorum ki. Daha ne yapacaksın? Bir günde iki kez hem de. Sabah yetmezmiş gibi sanki. Gözlerinle eziyorsun. Ne iyileştirmesi? Mutlu olacaksın adam böyle kalsa. Daha neler? İçinden geçenleri saklayamıyorsun işte. Gövdesine saldıranlar işlevi tamamlama görevini sana mı devrettiler? Doğru. Asıl zavallı benim belki de. Eğildi. Yanında gömleğini iliklemeye çalışan Özgür'e uzandı. Sevecen bir dokunuşla elleri yüzünde boynunda dolaştırdı ağır ağır. Derisini kaplayan bir ürpermeyle duralamıştı Özgür. Döndü. Acı dolu gözlerini Nergis'e dikip kaldı bir süre. Nergis'in yaklaşmasını yargılama çabasındaydı sanki. Nergis de duralamıştı. Pencereden gelen ışıkların alacasında Özgür'ün gözlerine dikili kaldı. Sorular soruyor bu gözler. Sor istediğin Özgürcüğüm. İnan ki artık ben sakın yalan söyleme. Yıkılır biliyorum. Kollarını yavaşça boynuna doladı Özgür'ün. Yumuşak bir öpücük koydu dudak kıvrımına. Özgürcüğüm benim dedi. İnanma istersen. Seni hep sevdim ben. Geçecek bunlar. Belirsiz bir hıçkırıkla sarsılır gibi oldu Özgür. Nergis de bir düşten uyanmış gibi oldu o sarsılmayla. Niye söyledim bunları? Doğru değil ki. Ben onu kurtarmak için zorunlu muydu böylesine? Göz pınarlarında yaş birikti bu adamın. Ne gülünç. Nasıl sevebilirim bu adamı ben? Bu adamı değil. Yalanın onu iyice yıkacağını biliyordum. Biliyordum. Öyleyse kalk artık. Kaç git buradan. Kollarını yavaşça çekti Özgür'ün boynundan kalktı. Özgür de kalkmıştı. Acıkmışsındır. Hadi gel. Bahçede bir şeyler yiyelim. Kapıya doğru giden Nergis'in ardından kımıltısız bakıyordu Özgür. Anla nerede dedi soluk bir sesle. Anlamı nerede? Kapıda durup baktı Nergis. Öyle ya Anna'yı soracak. Beni de Anna'ya sordum hiç. Niye sorsun? Jülde Hadiler'de dedi. Çağırmışlar. Yemeği hazırlayayım mı ben? Dönüp mutfağa giderken ağır ağır yoğunlaşan bir kara bulut içini kaplamaya başlamıştı. Anna nerede? O karayı yiyip bitiriyor gerçek Özgür'ü. Geriye posası kalıyor böyle. Anna'yla da mı güçsüz? Sorsana. Olur yemekte sorarım. Ahtapotu haşlanmış buldu buzdolabında. Çıkarıp çıkarmamakta kürçüklük kaldı. Pişmişine de saldırmaya kalkar mı bu adam? Gülmek istedi. Gülemedi. Tümden yanlış gelmeye başlamıştı bugün yaşadıkları. Anna var bu evde. Sonra daha kim olduğunu kendisi de bilmeyen bu adamla sevişmek için üst üste saldırmak niye? Bir de yalan söyledim. Seni seviyorum. Anlamı ne bunun? Hani sözcükleri yalan aracı olarak kullanmayacaktım? Hem de sevgi sözcüğünü. İçki kadehi elinden kayıp da çatlayınca bütün mutfağı kırıp dökmemek için güç tuttu kendini. Hiçbir şeyi sevemem ben. Düşürüp çatlatırım hep böyle. Beni de onlar düşürüp parçaladılar. İki parça oldum işte. Kim yan yana getirip yapıştırabilir? Korhan mı? Laboratuvara gitsem uğraşır dener belki. Bu zavallının kendisi parça parça. İçki şişesini kapkacağı yiyecekleri büyük tepsiye doldurup bahçeye çıktığında Özgür'ü masada bekler buldu. Işığı da yakmış. Önce bir çekingenlikle yürüyüp yaklaştı masaya. Şimdi ahtapotu görünce ne yapar? Baş kaldırır gibi yürüdü birden. Hele bir şey yapsın. Kafasına geçirip giderim her şeyi. Deli misin? Deliyim. Deliden de öte. Kandırılmışım. Birkaç alçağın parçaladığı kıçına ahtapot girdiyse bana ne? Benim her yanıma ne ahtapotlar girdi. Başta da kendisi. Şimdi gözleri nemli ama yaşlı. Ne yaşı? Onu da sen uydurdun. Terledi. Sen psikolog falan olamazsın. Olurum dedim mi? Bir bok olamam ben. Masayı donattım, yetmiyor mu? Hadi içiyor musun oğlum? Kadehini kaldırdı Özgür'e doğru. Bana bak dedi. Sen çok büyütüyorsun. Geçti artık. Kendine gel bir an önce de sürdür yaşamını. Bak ne güzel şeyler pişirip kotarıyor sana Hollanda ineğin. Haydi sağlığına. Uzun kadehteki ak rakıyı yudumladı. Peynir aldı biraz. Ahtapot salatasına uzandı. Göz ucuyla da Özgür'ü kolluyordu. Söylenenlere hiçbir tepki göstermemişti Özgür. Çatalın ucundan sağlanan pembe ahtapota baktı şöyle bir. Arkada duvar dibindeki ağaca döndü. Gözü orada takılıp kaldı. Orada dedi yavaşça. Ne orada? Şaşırmıştı Nergis. Özgür'ün dönüp gözünü diktiği gerideki ağaca baktı o da. Yineledi. Orada olan ne? Özgür Nergis'e baktı bir. Gene ağaca döndü. Yandaki bahçenin duvarı üstünde asma çardağından başka bir şey görünmüyordu ağacın orada. Bir de uzun birkaç dal sık yapraklar. Ağaç meyvesiz bir armut ağacı. Nergis anlamıştı ya gene de bir şeyler söylemesini bekliyordu. Sarılar görüyor bu. Bakıyorlar işte dedi Özgür. Onlar. Ne yapması ne söylemesi gerektiğini bulamamıştı Nergis. Baksınlar dedi birden. Bırak baksınlar. Çok mu umurumuzda? 5. kaset 1. yüzün sonu.